İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 4.
Sonuç olarak Ermenilerin 200 yıl öncesinde ticari ve dini reflekslerle başlayan diasporalaşmaları 1915 ile zorunluluğa, daha sonra Orta Doğu ülkelerinden batıya süren bir devamlılıkla kendi içinde ikinci bir göç hareketliliğini, Cumhuriyet döneminde Türkiye'den göçlerin sürmesini ve nihayet bağımsızlığını kazandıktan sonra da Ermenistan'dan yarı gönüllü, yarı zorunlu göçe kadar birçok aşama içerir ve bu aşamaların her birinin yarattığı kırılma noktaları mevcuttur. Bu göçün asıl yığınsal, zorunlu ve kırılgan olanı tabii ki Osmanlı'nın son yüzyılında yaşanandı. 19. yüzyılın başlarında Anadolu Ermenilerinin zulüm ve eziyet altında kıvranışlarıyla birlikte başlattıkları yerel başkaldırılar neticesinde yaşananlar kademeli olarak yaşanan göçleri artırıyordu. En önemli diasporalaşma süreci ise Jenosit tarihçilerinin büyük bölümünce yüzyılın ilk soykırımı olarak da nitelendirilen 1915 Ermeni soy sürümüydü. Türk resmi tezinin tehcir, sürgün olarak tanımladığı bu göçürme Ermeni nüfusunun büyük bölümünün kırılmasına yol açarken sağ kalanlar Derzor, Halep gibi bölgelere ulaştılar. Buradan da gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa ve Amerika'ya göç ederek parçalanmışlığı ve dünyaya yayılmışlığı doruk noktasına ulaştırdılar. Bu savrulma öylesine güçlü bir savrulmaydı ki bugün bakıldığında dünyanın hemen tüm kıtalarında ve hemen her bölgesinde kolonileşmiş veya cemaatleşmiş Ermenilerin varlığı görülebilir. Dünyaya dağılmış tüm Ermenilerin ana vatanı Anadolu'dur. Yakın zamanda Orta Doğu ülkelerinden ya da Ermenistan'dan batıya yaşanan göçlerin temelinde de yine Anadolu'daki binlerce yıllık yerleşiklikten koparılmışlığın tarihi yatar. Sonrasında diaspora içinde yaşanan göçler daha ziyade ara ve aktarma göçlerdir. Asıl göç ve diasporayı oluşturan ise Anadolu'dan başlayandı. Diaspora Ermenileri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Anadolu'ya ait kültürel izleri halen taşırlar. Bunca kuşak geçmesine rağmen çok zayıf da olsa Türkçe konuşanlara hem de yerel şiveleriyle konuşanlara sıkça rastlanır. En asimile olmuş ailelerde dahi geçmişten ve özellikle de Anadolu'dan bir iz bulmak mümkündür. Bu nedenle Ermeni diasporasını Anadolu'nun dünya hali olarak tanımlamak hiç de abartı sayılmaz. Ermeni dünyasının ruh hali ya da ağır miras, travma. Ermeni dünyasının problemi en karmaşık olan kesimi, nüfusu da en kalabalık olan diaspora Ermenileridir. Sanıldığının aksine aralarında mükemmel bir örgütlülük de söz konusu değil. Var olan örgütlülük daha çok eriyip asimile olmama ve kimliği koruma çabası ekseninde odaklaşmış durumda. Bu korku diaspora Ermenisinin kimliğinde hali hazırdaki en belirleyici virüse tekabül eder. Diaspora olgusu sadece Ermeni halkının ana topraklarından kopuşunu ifade etmez. Bu aynı zamanda asırlarca birlikte yaşamış bir halkın coğrafi anlamda da birbirinden kopuşunu anlatır. Bir ulusu oluşturan toprak bütünlüğünün büyük oranda ortadan kalkışına delalet eder. Bunun ise ulusal kimlikte yaratacağı tahribat kaçınılmazdır. Ve Ermeni halkı son iki asırdır bu tahribatı çok ağır bir şekilde zaten yaşıyor. Kimliği yaşatmaya çalışmak ile kimliği yaşamak ayrı kavramlar. Ermeniler son bir asırdır kimliği yaşamaktan ziyade kimliği yaşatmaya çalışmakla meşgul. Bugün gelinen noktada Ermenistan kimliğin yaşandığı, diaspora ise kimliğin yaşatılmaya çalışıldığı alanı anlatır. Küresel değerlerin yerel değerleri tahakküm altına aldığı çağımızda kimliğini bir nebze de olsa yaşatabilmek için diasporanın olağanüstü çaba göstermesi gerekir. Bu çaba her zaman için özel nedenlere ve araçlara ihtiyaç duyar. Ermeniler ve Yahudiler bu özel nedenlere sahip. Diasporanın bilinen iki klasik örneği. Her ikisinin de özel nedeni aynı. Soykırıma uğramış olmak. Bu mazlumiyet nedeniyle insanlığın onlara kimliklerini koruma ile ilgili tanıdığı hak bir miktar ayrıcalıklı ve pozitif olmalıydı. Hakikaten de Yahudiler bu pozitif hakkı ve kimliklerini korumada onlara bahşedilen olanakları çok iyi değerlendirerek dini inanışlarından aldıkları Tanrı'nın ayrıcalıklı halkı unvanını dünyadan aldıkları yeryüzünün ayrıcalıklı halkı noktasına kadar taşıyabildiler. Ne var ki aynı durum Ermeni halkı için söz konusu olmadı. Dünya Yahudi soykırımına karşı gösterdiği hassasiyeti Ermenilerden esirgedi. Bu ise Ermeni kimliğinde en büyük tahribatın yaşanmasına sebep oldu. Diaspora Ermenilerinin birinci ve ikinci kuşakları dağılmış oldukları ülkelerde hiçbir zaman özel olarak kimliği devam ettirme kaygısı taşımadılar. yaşadıkları travmanın süregelen etkisi zaten başlı başına bir kimlik uyarıcısıydı ve özel bir çabaya da gerek bırakmıyordu. Üstelik hayatta kalma ve yeni bir ülkeye tutunma mücadelesi hakimdi yaşamlarında. Üçüncü ve dördüncü kuşaklarda ise bu durum belirgin bir değişiklik gösterdi. 1915'te yaşanan travmayı ortadan kaldırmak için ne dünya ne de travmanın sorumluları kıllarını bile kıpırdatmamışlardı. Ama zaman acımasızdı. O kendi sürecini işletiyordu. Kuşaktan kuşağa azalarak intikal eden travmanın izlerinin varlığına rağmen artık ciddi bir kimlik erozyonu başlamış, Ermenilik bir tarafta unutularak Amerikalılaşma, Fransızlaşma, Ruslaşma hız kazanmıştı. Karma evliliklerin çoğalması, Ermeni adlarının terk edilmesi, dilin unutulması, kilisenin boşlanması hep bu kuşaklara musallat oldu. Diasporalı oluş, Ermeni kimliğine sonuçta yeni bir boyut getirdi. Bugün sayıları yaklaşık 5 milyonu aşan büyük bir nüfusu kendi içinde çift kimlikli bireyler haline dönüştürdü. Bu çift kimliklik salt hem Amerikalı hem Ermeni olmakla sınırlı bir görünüm değil, daha ziyade yeni kimlikle eski kimliğin çatıştığı bir alandı. Eski kimliğin yeri ne yazık ki nostaljikti, ancak buradaki eski tanımı artık bitmiş olan ya da eskiyen anlamında değil, etkinliğini yitirmiş olan anlamındaydı. Bu haliyle de yaşanan değil, yaşatılmaya çalışılandı. Ermeni diasporasının kimliğini daha iyi koruyabildiği bölgelerse, şaşırtıcı gelse de daha ziyade Orta Doğu'daki İslam ülkeleri oldu. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelerde İslami cumhuriyetlerin tanıdığı kısmi özgürlük ortamı içerisinde tam bir kapalı cemaat yaşantısı sürdüren 1 milyonu aşkın Ermeni, çok sayıda okullarıyla, kiliseleriyle, dernekleriyle batıdaki diasporaya nispet edercesine çok daha dikkat çekici bir biçimde kendi kimliğini korumayı becerebildi. Ama ne yazık ki son 30 yıl içerisinde bölge ülkelerinde yaşanan sıcak savaş ortamlarının verdiği güvensizlikle buradakilerin büyük çoğunluğu da çareyi batıya göçmekte buldu. Bu örnekten bakıldığında şu sonucu çıkarmak mümkün. Batıda kimliklere tanınan geniş özgürlükler ve olanaklar ne yazık ki bir tür kimliklerin erimesini kolaylaştırıcı katalizör işlevi gördü. Doğudaki özgürlük kısıtlamaları ise kimliklerin korunmasındaki inadın belki de baş sebebi oldu. İhtimal ki Müslüman ülkede her gün dinlenen 5 vakit ezan sesi aynı zamanda bir Ermeniye sen bir Ermenisin ve Hristiyansın çağrısıydı ve bu hiç de yabana atılmaması gereken bir uyarıcıydı. Görünen o ki Batı'nın özgürlükler cenneti kimliklerin cehennemine dönüşürken çok kültürlülük adına kimliklere tanınan kolaylıklar ise ne yazık ki bu cehennemin ateşini söndürmeye yetmedi. Ciddi bir kimlik kaybına uğrayan hakkı esirgenmiş Ermeniler bundan böyle kimliğini gerçekleri talep etme inadı üzerinden yaşamaya çabaladı. Gelinen noktada bu inat diaspora Ermeni kimliğinin temel düsturu haline dönüştü. Diasporanın ilk kuşakları için ayakta kalabilmenin, tükenmemenin adı olan bu inat, üçüncü ve dördüncü kuşaklarla birlikte gerçekleri dünyaya kabul ettirme çabasına yükseldi. İşte Ermeni diasporasının ruh halini anlatan asıl ifade bu inadın ortaklaşmış halidir. Bu ruhu sürekli tutmak ise Ermeni kimliğini yaşatmanın temel aracı. Dünyanın gerçekleri hala kabul etmemiş olması bir yana Ermeni kimliğini asıl tahrip eden Türklerin bu konuda kıllarını bile kıpırdatacak bir yaklaşım içinde olmamalarıdır. Bu nedenle de Ermeni halkının dramatik hastalığı hala sürüyor. Ermeni kimliğini asıl kemiren ve tüketen de bu sağlıksız ruh halidir. Ermeni kimliğini analiz ederken Türk olgusunun bu kimlik üzerinde oynadığı tarihsel ve güncel rolün hakkını teslim etmek gerekir. Türk olgusu tarihten gelen ve asırlar süren bir arada yaşamanın etkisiyle ister istemez Ermeni kimliğindeki milliyetçi şekillenmenin dış etkeni oldu ve bu dış etken 1915'te yaşananların ardından bugün artık doruk noktasına ulaştı. Bugün Türk ordusu Ermeni kimliğinin şekillenişinde önemli bir rol oynar. Ancak Türk'ü algılamak açısından da diaspora Ermenileri, Ermenistan Ermenileri ve Türkiye Ermenileri arasında ciddi farklılıklar gözükür. Bu üç kesimde travmanın yarattığı hasar ve etki ağır, orta ve hafif olmak üzere değişik yansımalar gösterir. Türkiye Ermenileri halen Türklerle beraber yaşar. Ermenistan Ermenileri Türklere komşudur ama diaspora Ermenilerinin büyük bölümü Türklerden hayli uzaktır. İşte bu Türk'le tanışıklıktaki mesafe kimlikte yaşanan travmayı da farklılaştıran temel nedendir. Diaspora Ermenileri için Türk o tarihte bırakıp gittikleri Türk'tür. O tarih soykırıma uğradığı 1915'tir. O tarih varlık vergisiyle ekonomik soykırıma uğradığı 1942'dir. O tarih kendisine karşı vandalizmin yeni bir versiyonunun yaşandığı 6-7 Eylül 1955'tir. Onun nezdinde Türk hiç değişmezdir. O Türk'le geçmişte nasıl bir birliktelik kurulamadıysa bugün de gelecekte de işbirliği kurulamaz. Ermenistan Ermenileri içinde Türk o tarihteki Türk'tür. Ancak işte şimdi yanı başındadır. İstese de istemese de onunla yarın yan yana yaşamak zorunda. Türkiye Ermenileri içinse Türk zaten birlikte yaşadığıdır. Bu haliyle de Türk olgusu diaspora Ermenileri için ne denli olumsuz etki yaratırsa Türkiye Ermenileri açısından aksi yönde bir etki yaratır. Türk olgusu diaspora Ermenisi için öfkeyi kabartan bir işlev görse de Türkiye Ermenisi için travmayı azaltan bir ilaçtır. Diaspora Ermenileri ile Türkiye Ermenilerinin tarihsel bakımdan Türk'le ilişkilerinde bir farklılık yok. Aynı şeyleri yaşadılar ancak sonrasında Türklerin içinde yaşamak ve Türklerle kurulan diyaloglar beraber yaşamayı becerebilen Türkiye Ermenilerinin kimliğindeki travmayı önemli ölçüde yok edebildi ve ilişkilerin normalleşebileceğini gösterdi. Aynı duruma son zamanlarda Ermenistan'dan Türkiye'ye iş için gelen Ermenistanlıların Türklerle kurduğu diyaloglarda da rastlamak mümkün. Ermeni dünyasında bu travmanın yarattığı farklı etkinin yansımaları her yıl 24 Nisan'da yapılan anma etkinliklerindeki farklı dozlarda görülebilir. Diasporada bu gösteriler Türk bayraklarını yakmaya kadar varan Türkiye aleyhindeki sert anma toplantılarıyla Ermenistan'da ise çoluk çocuk herkesin sessiz bir şekilde soykırım anıtına gidip vakur bir şekilde çiçek bırakmasıyla gerçekleşir. Türkiye Ermenileri ise isteseler de istemeseler de en garipleri. Ne bir anıtları var ne de 24 Nisan'ı anabilecek takatleri. Tüketilen miras, tarihsel ilişki. Ermeninin ve Türk'ün birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerinden etkileşimleri öyle iki kelimeyle geçiştirilecek bir sıradanlıkta olmadı. Asırlar süren ilişkilerinde birbirinden alınan o kadar çok iyi ve kötü kimlik donanımları söz konusu oldu ki, kimi zaman davranış biçimlerinde birini diğerinden ayırmak hayli güçleşir. Yaşanılan birliktelik öylesine derin ki bu birlikteliğin bozuluşunu ihanet olarak tanımlamaya her iki tarafında karşılıklı bir argüman olarak kullanmasına şaşırmamalı. Ermeni milletini sadık millet olarak adlandıran ancak daha sonra ihanet ettiklerini iddia eden Türk görüşü karşısında Ermeniler de 1915'te yaşananları salt bir halkın topluca imhası olarak yorumlamaz, bunu aynı zamanda asırlar süren ilişkiye ihanet olarak algılar. Farklı kültürlerin bir arada yaşaması, başlangıcından beri Anadolu toprakları üzerinde sürekli tanık olduğumuz bir olgu. Ne var ki bu olgu her zaman başarılı bir süreç izlemedi. Bugün hemen her kesimce eskiden bir arada çok iyi yaşardık söylemi, sıkça dile getirilen duygusal bir nostalji olsa da bunun gerçeği tam manası yansıttığını söylemek güç. Osmanlı'nın milletler sistemi içinde Müslüm ve gayrimüslimlerin yaşam biçimleri ve birbirleriyle ilişkileri kompartman sistemi olarak adlandırabileceğimiz bir düzen içinde gerçekleşirdi. Kompartmanlar birbirlerinden nispeten bağımsızdı. Bunların kendi gelenek ve göreneklerine göre eğitim, kültür, sosyal boyut ve hukuklarını yaşayabilmeleri sistemin ilk ve adaletli ayağını oluştururken, birbirleriyle ilişkilerinde ve kamusal alanlarda ise hiyerarşik bir farklılığın her zaman mevcut olması sistemin ikinci ve adaletsiz ayağını oluştururdu. Kompartmanlar arasında yaşam biçimi ve kalitesi açısından farklılıklar olsa da herkes halinden memnun görünüyordu. Bugünden bakınca haksızlık olarak nitelendirebileceğimiz ayrıcalıklar o zaman pekala sineye çekilebiliyordu. Örneğin Müslümanların kamusal alanda gayrimüslimlerden birçok ayrıcalıkları vardı. Bir gayrimüslimin asla ata binemeyeceği, kaldırımdan yürüyemeyeceği, aynı kıyafeti giyemeyeceği, evlerin cumbalarının bir diğerinin önüne geçemeyeceği, minarelerin kilise çanlarından daha yüksekte bulunacağı gibi farklılıklar tarihçilerin verdiği örneklerdir. Ancak tüm bunlar kamusal alanda bir eşitsizliğin var olduğunu gösterse de kompartman içindeki özgürlüklerin hatırına sorun edilmeyen ayrıntılardı. En azından kompartmanlar salt bu farklılıklar nedeniyle aralarında ciddi çatışmalar yaşamamışlardı. Türk ve Ermeni kaynakları Fatih'ten 17. yüzyılın yarısına kadar kompartman sisteminin iyi işlemediğini gösterecek önemli kırılma ya da çatışma noktalarından bahsetmezler. Çünkü önemli bir sorunun çıkması için herhangi bir nesnel gerekçe zaten gözükmüyordu. Aksine sistemin iyi yürümesinin temel nedeni olan padişah-patrik ilişkisi alanın da verenin de pek memnun olduğu bir seyirdeydi. Diğer bir deyişle herkesin halinden memnun olduğu ama birbirinden memnun olup olmadığının sorun edilmediği bir süreçti Osmanlı'daki kompartman sisteminin Tanzimat öncesi dönemi. Fransız ihtilaline daha çok vardı ve ortalıkta özgürlük, adalet ya da eşitlik gibi kışkırtıcı kavramlar da dolaşmadığına göre o süreçte halk için padişahın kulu olmakla patriğin kulu olmak arasında bir şey fark etmiyordu. Fatih'in koca imparatorluk bünyesinde yarattığı bu dingin kompartman sistematiği Tanzimat dönemine kadar birkaç asır sürdü.
Ayrım sonu.